Ayrım 19.
Sayfa 206. Zaman zaman tüm zevki kendisi duymakla birlikte yine de bir lütufta bulunan bir erkek gibi Nana'yı öpmekteydi. Prulier, "Aman canım, sıktınız artık!" diye bağırdı. "Sen oradan kalksana." Sonra Fontan'ı sepetledi. Nana'nın yanına kendisi oturmak için yemek takımını değiştirdi. Bunun üzerine herkes çığlık attı, alkışladı, sert sözler söyledi. Fontan, Vulkan rolünü oynuyormuş da Venüs'ü yitirince ağlıyormuş gibi sözde üzüntüsünü açığa vuruyordu. Prulier hemen çapkın tavırlar takındı. Masanın altında Nana'nın ayağını aramaya başladı. Ama Nana uslu durması için ona bir tekme savurdu. Hayır, onunla kesinlikle yatmayacaktı. Geçen ay güzel yüzü için ona abayı yakar gibi olmuştu. Şimdi ise nefret ediyordu ondan. Prulier peçetesini yerden alır gibi yaparak onu yine çimdiklerse Nana bardağını onun suratına fırlatacaktı. Bununla birlikte akşam iyi geçti. Doğal olarak sözü Varietes tiyatrosuna getirmişlerdi. Şu Bordenav hergelesi daha gebermeyecek miydi? O pis hastalıkları yeniden ortaya çıkmıştı. Ona öyle acı veriyordu ki adamın maşayla tutulacak yanı bile kalmamıştı. Bir gün önce prova sırasında Simone durmadan bağırmıştı. Bu yüzden hiçbir sanatçı onun için ağlamayacaktı. Zaten artık sahneye çıkmak istemiyordu. Tiyatro insanın kendi evi gibi olamazdı. Ne yeni oyunda ne de şimdi provaları yapılan oyunda rolü olmayan Fontan, özgürlüğüne tamamen sahip olma mutluluğunu aşırı bir tavırla göklere çıkartıyor, sevgili karısıyla birlikte akşamları ayağını ateşe uzatıp baş başa geçirmenin güzelliğinden söz ediyordu. Bunun üzerine ötekiler bağırışıyor, onlara şanslı diyor, mutluluklarına gıpta ediyor gibi görünüyorlardı. Haçı suya atma yortusu geleneğine göre bakla tanesi Bayan Lera'ya çıkmış, o da baklayı bozkun bardağına koymuştu. Bunun üzerine kral içiyor, kral içiyor diye bağırıştılar. Nana bu genel neşe havasından yararlanarak hemen gidip Fontan'ın boynuna sarıldı. Onu öperek kulağına bir şeyler söyledi. Prulier yakışıklı, kıskanç bir çocuk tavrıyla gülerek bunun bir oyun olmadığını bağırıyordu. Louise iki iskemlenin üstünde uyumaktaydı. Sonunda topluluk ancak saat 1'e doğru dağılabildi. Merdivenden birbirlerine hoşça kal diye bağırışıyorlardı. Tam 3 hafta boyunca iki sevgilinin yaşamı gerçekten çok hoş geçti. Nana kendisini bu yaşama atıldığının ilk günlerinde sanıyordu. O zamanlar ilk ipekli giysisi onu çok sevindirmişti. Pek az dışarı çıkıyor, yalnızlıktan, sadelikten hoşlanan bir kadın gibi davranıyordu. Bir sabah erkenden La Rochefoucauld pazarında kendi eliyle balık almak için aşağı indiğinde eski berberi Francis'le karşılaşınca çok şaşırdı. Francis eskisi gibi temiz pak giyinmişti. Sırtında güzel bir gömlekle kusursuz bir redingot vardı. Nana sırtında sabahlık, ayaklarında terlik, saçı başı darmadağınık bir halde onun tarafından görüldüğü gibi pek utanmıştı. Ama berber ona karşı daha kibar davrandı. Hiçbir soru sormadı. Hanımın yolculuğa çıktığını inanmış gibi göründü. Ah hanımefendi, yolculuğa çıkmaya karar vermekle onları çok üzmüştü. Herkes için bir kayıptı bu. Bununla birlikte genç kadın meraklanıp da başlangıçtaki sıkıntısını atlatınca dayanamadı. Ona sorular sordu. Kalabalık onları itip kakınca Francis'i bir kapının önüne götürdü. Kendisi de elinde küçük sepetiyle karşısında durdu. Onun kaçışı konusunda neler söylüyorlardı acaba? Aman tanrım. Yanlarına gitmekte olduğu hanımların her biri bir şey söylüyordu. Kısacası büyük gürültü koparmak, büyük başarı kazanmak demekti. Peki ya Steiner ne yapıyordu? Bay Steiner'in işleri hiç iyi değildi. Yeni bir iş çevirmezse sonu kötü olacaktı. Ya Dogen'e nasıldı? O çok iyiydi. Yaşantısını düzene koymuştu. Anılarıyla heyecanlanan Nana ona yeni sorular sormaya hazırlanıyordu. Ama Mufa'nın adını söylemeye utandı. Bunun üzerine Francis gülümseyerek o sormadan konuştu. Kont o gittikten sonra öyle acı çekmişti ki şimdi acınacak durumdaydı. Ruh gibi geziyordu. Hanımın gidebileceği her yerde görünmekteydi. Sonunda Mignon ona rastlamış, alıp evine götürmüştü. Bu haber Nana'yı pek güldürdü. Ama zorlama bir gülüştü onunki. Ya demek şimdi Rose'la birlikte dedi. Görüyorsunuz ya Francis, artık bunlara aldırmıyorum. Şu yalancı serserinin yaptığına bakın. Alıştı elbet. Bir haftacık bile Paris'e dayanamıyor. Bir de bana benden sonra başka bir kadınla yatmayacağını söylemişti. Nana aslında öfkeden küplere biniyordu. Benim artığımla geçiniyor diye sürdürdü. Rose'un elinden o kaba Steiner'i almıştım. Ya şimdi de benden böyle öcünü alıyor olmalı. Benim sepetlediğim bir erkeği evine almak ne büyük bir kurnazlık. Berber, Bay Mignon olayı bu şekilde anlatmıyor dedi. Ona göre sizi kont kovmuş. Evet, hem de çirkin bir şekilde. Kıçınıza tekme atarak. Nana birden sapsarı kesiliverdi. Ne? Bir de tekme mi atmış diye bağırdı. Bu kadar da fazla doğrusu. Ama canım o boynuzluyu merdivenden aşağıya atın, asıl benim. Bunu bilmelisin. Çünkü o boynuzlunun biridir. Karısı olacak o kontes onu herkesle yatarak boynuzlattı. Hatta şu namussuz Fauchery ile bile. O Mignon'da maymun suratlı karısına müşteri bulmak için kaldırımları arşınlayıp duruyor ama kimse onu istemiyor. Çok sıska olduğu için. Ne pis insanlar. Ne... Bu olacak gibi oldu. Sonra soluk aldı. Ya demek öyle söylüyorlar. Neyse Francisciğim, gidip karşılarına çıkıvereyim. İstersen hemen şimdi birlikte gidelim, olmaz mı? Evet gideceğim. Göreceğiz bakalım. O zaman tekmenin adını ağızlarına alabilecekler mi? Tekme ha? Beni kimse dövemez vallahi. Kimseden tekme falan yemedim ben. Bana dokunan erkeği yerim vallahi. Ama yine de yatıştı. Ne de olsa herkes istediğini söylerdi. Onlara ayakkabılarındaki çamur kadar bile önem vermiyordu. Böyle insanlarla uğraşırsa pislik ona da bulaşırdı. Onun vicdanı rahattı. Francis de onu böyle ev kadınları gibi sırtında sabahlıkla görünce senli benli oldu. Hatta ayrılırken ona öğüt verecek kadar ileri gitti. Geçici bir heves uğruna her şeyi gözden çıkarmakla iyi etmiyordu. Hevesler yaşantısını alt üst ederdi. Berber acımış görünerek böyle güzel bir kadının yaşamını bu şekilde mahvetmesine üzülmüş gibi işten anlayan bir adam edasıyla konuşurken Nana başını eğmiş onu dinliyordu. Sonunda bu benim sorunum dedi ama yine de sağ ol azizim. Sonra berberin elini sıktı. Kendisi pek temiz pak olmasına karşın elleri her zaman biraz yağlıcaydı. Sonra balık almak için aşağıya indi. O gün akşama kadar kıçına tekme yeme öyküsü aklını kurcalayıp durdu. Hatta Fontana bundan söz etti. Onun karşısında bir fiskiye bile dayanamayacak güçlü bir kadın gibi davrandı. Fontan üstün akıllı biri gibi tüm o kibar erkeklerin hıyar ağları olduklarını, onlara metelik vermemek gerektiğini söyledi. Nana o andan sonra onlara karşı gerçekten nefret duydu. Tam o akşam Buffet tiyatrosuna giderek Fontan'ın tanıdığı bir kadının sahneye ilk çıkışında hazır bulundular. Montmartre yokuşunu yaya olarak çıktıklarında saat bile geliyordu. Chausse-d'Antin sokağından üzerinde kahvelik krema bulunan bir pasta aldılar ve onu yatağın içinde yediler. Çünkü içerisi sıcak değildi. Ateş yakma zahmetine de değmezdi. Yan yana oturarak yorganı karınlarına çekmişler, yastıkları sırtlarının arkasına yığmışlar, küçük kadından söz ederek pasta yiyorlardı. Nana kızı çirkin ve rüküş bulmaktaydı. Fontan öne doğru eğilmiş, komodinin üstünde mumla kibritlerin arasında duran pasta parçalarını Nana'ya veriyordu. Ama sonunda kavgaya tutuştular. Nana, vallahi aynen böyle diye bağırıyordu. Kadının gözleri burguyla açılmış deliklere benziyor. Saçları da saman sarısı. Fontan durmadan sussana diyordu. Saçları çok şahane, bakışları pırıl pırıl. Siz kadınlar hep böyle birbirinizi yersiniz zaten. Fontan içerlemiş gibiydi. Sonunda kaba bir sesle, yeter artık, çok oldun dedi. Kafamı şişirmenden hoşlanmadığımı bilirsin. Hadi uyuyalım, yoksa sonu kötüye varacak. Sonra mumu söndürdü. Hala öfkeli olan Nana konuşup duruyordu. Kendisiyle bu şekilde konuşulmasından hoşlanmazdı. O saygı gösterilmeye alışmıştı. Fontan ona karşılık vermeyince susmak zorunda kaldı. Ama bir türlü uyuyamıyor, dönüp duruyordu. Fontan birden yataktan sıçrayarak ''Tanrı aşkına, kımıldamasana!'' diye bağırdı. Nana ters ters ''Suç bende mi? Yatakta pasta kırıntıları kalmış.'' dedi. Gerçekten de kırıntılar vardı. Ta kalçaların altına kadar kırıntıları hissetmekteydi. Her yanını sarmışlardı. Tek bir tanesi bile onu yakıyor, kan çıkıncaya kadar kaşındırıyordu. Hem insan pasta yedikten sonra yorgan silkilmez miydi? Fontan öfkeden kudurarak mumu yeniden yaktı. İkisi birden kalktı. Gecelikleriyle ayakları çıplak yorganı açtılar. Elleriyle çarşafın üstündeki kırıntıları süpürdüler. Soğuktan titreyen Fontan yeniden yattı. Nana ayaklarını iyice silmesini söyleyince de hiç aldırmadı. Sonunda Nana da yattı ama daha uzanır uzanmaz kımıldanmaya başladı. Yatakta hala kırıntı vardı. Durmadan böyle olacağı belliydi diyordu. Kırıntıları ayaklarında yatağa taşıdın yine. Ben yatamam. Yatamam diyorum sana. Yataktan atlamak için bacağını onun üzerinden aşırır gibi yaptı. Bunun üzerine iyice çileden çıkan ve uyumak isteyen Fontan olanca gücüyle Nana'ya bir tokat aşk etti. Tokat öyle şiddetliydi ki Nana yeniden yattı. Başı da yastığa dayandı. Sersemleyip kala kaldı. Çocuk gibi derin derin içini çekerek ah dedi yalnızca. Fontan onu kımıldarsa yine bir tokat daha aşk edeceğini söyleyerek tehdit etti. Sonra ışığı üfleyerek sırt üstü rahatça yattı. Hemen orlamaya başladı. Nana yüzünü yastığa gömmüş, hafifçe hıçkırarak ağlıyordu. İnsanın gücünü böyle kötüye kullanması alçaklıktı. Ama Fontan'ın o korkunç yüzünü görünce gerçekten korkmuştu. Sonra yediği tokat kendisini yatıştırmış gibi öfkesi geçmekteydi. Fontan'a saygı gösteriyor, ona yer açmak için duvara doğru büzülüyordu. Hatta sonunda yanağı sıcacık, gözleri yaşlarla dolu, tatlı bir bitkinlik içinde uyuyakaldı. Kendisini öylesine koyvermişti ki artık kırıntıları bile hissetmiyordu. Sabah uyandığı zaman Fontan'ı çıplak kollarının arasında göğsüne sıkıca bastırmış olarak tutuyordu. Bunu bir daha yapmayacaktı değil mi? Onu çok seviyordu. Ondan tokat yemek de hoştu. Bunun üzerine yeni bir yaşam başladı. Fontan olur olmaz şeyler için ona tokat atıyordu. Nana da alışmış bunları sineye çekmekteydi. Kimi zaman bağırıp çağırıyor, onu tehdit ediyordu. Ama Fontan onu duvardan yana sıkıştırıyor, boğazlayacağını söylüyordu. Nana bunun üzerine hemen yumuşayıveriyor, çoğu zaman bir iskemlenin üstüne yığılarak 5 dakika hıçkırıyordu. Sonra unutuyor, büyük bir neşe içinde şarkı söyleyip gülüyor, oraya buraya koşuyor, eteklerinin hışırtısıyla evi dolduruyordu. İşin en kötü yanı Fontan'ın tüm gün ortalıkta görünmemesiydi. Gece yarısından önce eve dönmüyordu. Kahvelere gidiyor, orada arkadaşlarıyla buluşuyordu. Nana her şeye katlanıyor, korkudan titriyor, Fontan'a takaza ederse bir daha geri gelmeyeceği korkusuyla ona karşı okşayıcı tavırlar takınıyordu. Ama bazı günler Bayan Malheur ya da Luze ile halası gelmedikleri zaman çok canı sıkılıyordu. Bu yüzden bir pazar günü La Rochefoucauld pazarında bıldırcın almak için pazarlık ettiği sırada bir demet turp almakta olan Satin'le karşılaşınca çok sevindi. Prensin Fontan'ın şampanyasını içtiği o akşamdan bu yana ikisi de birbirlerini görmemişlerdi. Satin onu bu saatte sokakta terliklerle gördüğüne şaşırarak ''Ay sen de mi bu mahallede oturuyorsun?'' dedi. ''Vah zavallı kızım, demek işler kötü gidiyor.'' Nana kaslarını çatarak Satin'i susturdu. Çünkü yanlarında çıplak vücutlarına sabahlık geçirmiş, saçları darmadağınık başka kadınlar da vardı. Sabahleyin mahallenin tüm yosmaları bir gün önceki erkeği sepetledikten sonra gözleri uykudan şiş şiş alışveriş yapmaya geliyordu. Angarya ile geçen bir gecenin yorgunluğu aksiliği içinde ayaklarını sürüyerek dolaşıyorlardı. Dört yol ağzına açılan her sokaktan çarşıya doğru birçok yosma inmekteydi. Birçoğu soluk yüzleri henüz pek genç ve yataktan yeni çıkmış halleriyle pek sevimli görünüyordu. Ayrıca derileri pörsümüş, korkunç suratlı, yaşlı ve çirkin olanlar da vardı. Bunlar çalışma saatlerinin dışında herkesin karşısına bu şekilde çıkmaya aldırış etmiyorlardı. Kaldırımlardan geçenler onlara bakıyordu ama kızların hiçbiri gülümsemeye bile tenezzül etmiyordu. Tümü de erkeklere hiç metelik vermeyen, işleri başından aşkın ev kadınlarını anımsatmaktaydı. Tam o anda Satin aldığı bir demet turpun parasını öderken herhalde işine geç kalan bir genç memur ''Günaydın sevgilim'' dedi yanından geçerken. Satin birden doğruldu. Hakarete uğramış bir kraliçe tavrıyla ''Bu hergele kendini ne sanıyor?'' dedi. Sonra onu tanır gibi oldu. 3 gün önce gece yarısına doğru tek başına caddeden çıkarken adamı kafeslemek için La Bruyère sokağının köşesinde yarım saate yakın ona dil dökmüş ama bu onu daha fazla kızdırdı. ''Bunlar ne salak adamlar?'' dedi. Güpegündüz insana gelip şeylerden söz ediyorlar. İnsan işine gücüne giderken saygı gösterilmesi gerekmez mi? Nana tazeliğinden kuşkulanmış ama yine de bıldırcınları satın almıştı sonunda. Bunun üzerine Satin ona kapısını göstermek istedi. Yanda La Rochefoucauld sokağında oturmaktaydı. Baş başa kalır kalmaz Nana ona Fontan'a tutkun olduğunu anlattı. Evinin önüne geldiği zaman Satin koltuğunun altında turp demetiyle dikilmiş Nana'nın verdiği son haberi dinliyordu. Kont Mufa'yı kendisinin kapı dışarı attığını, kıçına da bir tekme indirdiğini yeminle anlatıyor, yalan söylüyordu. Satin durmadan, aman ne iyi olmuş diyordu. Hem de kıçına tekme attığına, sana bir şey bile demedi değil mi? Ne korkakmış. Suratını görmek için orada olmak isterdim doğrusu. Haklısın şekerim. Paraya lanet olsun. Ben birine gönül verince canımı bile veririm onun için. Beklerim ha, geleceğine söz veriyor musun? Soldaki kapı benimki. 3 kez vur, çünkü bir sürü hergele gelip kafa ütülüyor. O andan sonra Nana canı çok sıkılınca Satin'i görmeye gider oldu. Satin 6'dan önce sokağa hiç çıkmadığından Nana onu evde bulacağından emindi. Satin 2 odalı bir yerde oturmaktaydı. Onu polisin elinden kurtarmak için bir eczacı burayı ona tutup döşemişti. Ama daha yılına varmadan Satin eşyayı kırmış, iskemleleri yamultmuş, perdeleri kirletmişti. Bunu da öyle pis, öyle dağınık bir şekilde yapmıştı ki evin içinde kızgın dişi kediler oturuyormuş gibiydi. Bazı sabahlar kendisi bile bu durumdan iğreniyor, temizlik yapmak istiyordu. Ama işe koyulup pisliklerle uğraşırken iskemlelerin parmaklıkları, perdelerin parçaları elinde kalıyordu. O günlerde ev daha da pisti. Kapıların arkasına bir şeyler düşmüş olduğundan insan içeriye giremiyordu. Bu yüzden sonunda ev işi yapmayı bırakmıştı. Lambanın ışığında aynalı dolap, duvar saati ve perde kalıntıları erkeklerin hala gözlerini boyuyordu. Zaten mal sahibi 6 aydan beri onu evden çıkartmakla korkutmaktaydı. O zaman kimin için eşyaları temiz tutacaktı? Ev sahibi için mi? Sabahları keyifli uyandığı zaman yallah diye bağırıyor, dolaba, komodine tekmeler indiriyor, onları çatırdatıyordu. Nana hemen hemen her zaman onu yatakta buluyordu. Alışveriş için sokağa çıktığı günlerde bile eve öyle yorgun dönüyordu ki yatağın kıyısına oturur oturmaz yeniden uyuyup kalıyordu. Gündüzleri sürünüp duruyor, iskemlelerin üstünde uyukluyor, bu uyuşukluktan da ancak akşama doğru hava gazı lambaları yanarken sıyrılıyordu. Nana onun evinde kendini pek rahat hissediyordu. Bozuk yatağın yerde sürünen leğenlerin, bir gün önce sokakta çamurlanarak koltukları kirleten etekliklerin ortasında hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Durup dinlenmeden gevezelik ediyorlar, birbirlerini gizlerini açıyorlardı. Satin sırtında yalnızca gömleğiyle uzanıp ayaklarını başından daha yüksek bir yere dayayarak onu dinlerken sigara içiyordu. Kimi zaman öğleden sonraları birbirlerine absent ısmarlıyorlardı. Bunu unutmak için içtiklerini söylemekteydiler. Satin aşağı inmeden hatta bir eteklik bile giymeksizin merdivenin trabzanından kapıcı kadının 10 yaşındaki kızına siparişi veriyordu. Kız absenti bir kadehin içinde getiriyor, bakışlarını hanımın çıplak bacaklarına kaydırıyordu. Tüm konuşmaları erkeklerin kötülüğüyle sona ermekteydi. Nana bıkıp usanmadan fontanını anlatıyor, sözü dolaştırıp fontana getirmeden onun ne dediğini ne yaptığını anlatmadan 10 sözcük bile edemiyordu. İyi yürekli bir kız olan Satin bu bitip tükenmeyen pencerede bekleyiş, yanmış bir yahni için yapılan kavga, yatakta sessizce surat asıp durduktan sonra yeniden barışma öykülerini canı sıkılmadan dinliyordu. Bundan söz etme gereği içinde Nana yediği tüm tokatları ona anlatır olmuştu. Geçen hafta Fontan bir vuruşta gözünü şişirmişti. Bir gün önce de arayıp da bulamadığı terlikler yüzünden Nana'yı bir tokatta komodinin üstüne yıkıvermişti. Satin bunlara hiç şaşırmıyor, sigarasının dumanını savuruyor, yalnız zaman zaman kendisinin böyle anlarda hemen eğildiğini, adamın da tokatıyla kala kaldığını söyleyerek söze karışıyordu. İkisi de bu dayak öykülerine dalıp gidiyordu. Belki 100 kez yineledikleri bu aynı aptalca olaylardan mutlu, sarhoş gibiydiler. Söz ettikleri o onur kırıcı dayakların gevşek, ılık yorgunluğuna kendilerini bırakıyorlardı. Nana her gün oraya Fontan'ın tokatlarını, hatta ayakkabılarını nasıl çıkardığına varıncaya kadar her şeyini durmadan anlatırken duyduğu zevk yüzünden gelmekteydi. Sonunda Satin de ona sevgi beslemeye, daha çirkin olaylar anlatmaya başlıyordu. Söz gelimi kendisi ölü gibi yere seren bir pastacıyı hala sevmekteydi. Sonra bazı günler Nana bu işin böyle sürüp gidemeyeceğini söyleyerek ağlamaya başlıyordu. Satin onu kapısının önüne kadar geçiriyor, Fontan'ın onu öldürüp öldürmeyeceğini görmek için sokakta bir saat bekliyordu. Ertesi günde iki kadın öğleden akşama kadar barışmanın verdiği zevkin tadını çıkarıyorlardı. Bununla birlikte açıkça söylemeseler bile dayak yedikleri günleri yeğliyormuş gibiydiler. Çünkü dayak onları daha tutkulu hale getiriyordu. Artık birbirlerinden ayrılamaz olmuşlardı. Ama yine de Satin Nana'nın evine hiç gitmiyordu. Çünkü Fontan evde sokak sürdüklerini istemediğini söylemişti. İki kadın birlikte dışarı çıkıyordu. Bu arada Satin arkadaşını bir kadının evine götürdü. Burası Bayan Robert'in eviydi. Bu kadın Nana'nın verdiği akşam yemeğine gelmeyi reddettiği günden beri Nana'nın aklını kurcalamakta, ona karşı saygı beslemekteydi. Bayan Robert, Europe mahallesinde sessiz yeni bir sokak olan Mosnier sokağında oturmaktaydı. Burada hiç dükkan yoktu. Küçük daireleri olan küçük apartmanda hep kadınlar oturuyordu. Saat 5'ti. Issız kaldırımlar boyunca yüksek, beyaz apartmanların kibar sessizliği içinde borsacıların, tüccarların kupa arabaları bekliyor. Bu arada erkekler sabahlıklı kadınları bekler gibi durdukları pencerelere doğru bakışlarını kaldırarak hızlı hızlı yürüyorlardı. Nana önce suratını buruşturarak bu kadını tanımadığını belirtip eve girmek istemedi. Ama Satin üsteliyordu. İnsan bir arkadaşını yanında getirebilirdi pekala. Bu yalnızca bir nezaket ziyaretiydi o kadar. Kendisini görmeye geleceği konusunda Satin'den söz almıştı. Sonunda Nana gitmeye razı oldu. Yukarı çıktıklarında ayakta uyuyan ufak tefek bir hizmetçi kız hanımın henüz eve dönmediğini söyledi. Ama onları yine de salona aldı. Bırakıp gitti. Satin, vay canına ne kadar şık diye mırıldandı. Kent soylu insanların oturdukları türden ciddi görünüşlü bir daireydi burası. Duvarlar koyu renk kumaşla kaplıydı. Yükünü tuttuktan sonra emekliye ayrılan Parisli bir dükkancının evi gibi döşenmişti. Çok etkilenen Nana işi şakaya vurmak istedi. Ama Satin kızdı. Bayan Robert'in erdemli olduğunu söyledi. Ona her zaman yaşlı, ciddi erkeklerin kolunda rastlıyordu. Şu anda ciddi bir adam olan eski bir çikolatacıyla yaşıyordu. Evin bu hoş düzenine bayılan adam geldiği zaman geldiğini bildirmek için haber gönderiyor, Bayan Robert'e çocuğum diyordu. Satin duvar saatinin önünde duran bir fotoğrafı göstererek, ''Hah, işte resmi burada.'' dedi. Nana portreyi bir an inceledi. Resimdeki kadın çok esmer, uzun yüzlü, ince dudaklıydı. Gülüşü belli belirsizdi. Kibar bir kadın gibi görünüyordu ama daha alçak gönüllü bir hali vardı. Nana sonunda hayret diye mırıldandı. Bu yüzü bir yerde gördüm sanki ama nerede olduğunu anımsamıyorum. Ama pek uygun bir yerde olmasa gerek. Ya evet, uygunsuz bir değildi elbet. Sonra arkadaşına dönerek ekledi. Demek kendisini görmen için senden söz aldı. Ne istiyor senden? Ne mi istiyor? Canım herhalde birlikte biraz oturup konuşmak istiyordur. Kibarlık gereği elbet. Nana Satin'e dik dik bakıyordu. Sonra dilini hafifçe şaklattı. Ne de olsa kendisi için önemi yoktu bunun. Ama bu kadın kendilerini beklettiği için daha fazla kalamayacağını söyledi. Bunun üzerine ikisi de çıkıp gitti. Ertesi sabah Fontan Nana'ya o akşam eve dönmeyeceğini bildirince Nana yine erkenden sokağa çıkıp Satin'i buldu. Ona bir lokantada yemek ısmarlayacaktı. Lokantanın seçimi büyük bir sorun yarattı. Satin bazı birahaneler söylüyor ama Nana oraların pis olduklarını ileri sürüyordu. Sonunda onu Lawrence lokantasına razı etti. Burası Martris sokağında bir tabldot lokantasıydı. Akşam yemeği 3 franktı. Yemek vaktini beklemekten canları sıkılmıştı. Kaldırımda sürterek ne yapacaklarını bilemediklerinden Lord'un yerine 20 dakika erken gittiler. 3 salon henüz boştu. Lord Piderfer'in yüksek bir tezgahın önünde oturmakta olduğu salona girip bir masaya yerleştiler. Bu Lord 50 yaşında pek şişman bir kadındı. Her yanını korselerle, kemerlerle sıkmıştı. Kadınlar birbiri ardına geliyor, tabaklarının üzerinden uzanıp Lord'u sevgi dolu bir senli benlikle dudaklarından öpüyordu. Bu arada bu garip kadın nemli gözlerle kimseyi kıskandırmamak için herkese aynı şekilde davranmaya çalışıyordu. Hizmetçi kadınsa tersine uzun boylu zayıftı. Kadınlara hizmet ediyordu. Yüzü buruşuk içinde, göz kapakları morarmıştı. Gözleri kasvetli bir ışıkla parlamaktaydı. Üç salon çabucak doluverdi. Lokantada 100 kadar müşteri vardı. Rastgele karma karışık oturmuşlardı masalara. Çoğu 40'ına yaklaşmış, şişman, etleri sarkmış kadınlardı. Gevşek ağızları eğlenceyle geçen bir yaşantıdan kaynaklanan şişkinlikler içinde yok olmuştu. Bu iri göğüslü şişman karınlı kadınların arasında ince birkaç kıza da rastlanmaktaydı. Tavırları yüzsüzce ama toy görünüyorlardı. Bunlar bir çalgılı lokantada bir kadın müşteri tarafından yakalanıp buraya getirilen acemilerdi. Burada şişman kadınlar türüsü gençliklerinin korkusunu almışçasına onların çevresini sarıyorlar, itişip kakışarak onlara endişeli yaşlı bekar erkekler gibi kur yapıyorlar, nefis şeyler ısmarlıyorlar. Erkeklere gelince onların sayıları 10-15'i ancak buluyordu. Her yanı kaplamış olan etekliklerin arasında pısırık pısırık duruyorlardı. Yalnız 4 delikanlı yalnızca bunları görmek için buraya gelmişti ve rahatça hava atıyorlardı. Satin, yemekleri çok güzel değil mi diyordu. Nana memnun memnun başını sallıyordu. Eskiden taşra otellerinde verilen doyurucu yemeklerdendi. Kıymalı makarna böreği, tavuklu pilav, sulu fasulye, dondurmalı krem karamel. Hanımlar özellikle pilava hücum ediyor, korselilerin içinde patlayacak halde dudaklarını ağır ağır siliyorlardı.